Ayrım 12. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 136. Soruşturma ve dava süreçlerinde dikkatinizi çeken olay ya da olaylar oldu mu? Dikkatimizi çeken en önemli olay, emniyetteki soruşturma dosyalarının sürekli dolup boşalması nedeniyle defalarca ifadelerimizin alınmasıydı. Soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Şubesi'nin başındaki kişiler bilemediğimiz nedenlerle sık sık değiştiğinden her yeni gelen kişi boş bir soruşturma dosyasıyla karşılaştığını söyleyip yeniden ifadelerimizi alma gereği duyuyorlardı. Defalarca aynı şeyi yaşamaktan hem çok bunaldım hem de hiçbir sonuç alınamadığı için tüm bu yapılanların bir yıpratma politikası olduğunu düşündüm ve soruşturma mekanizmasına güvenim sarsıldı. Aynı şeyleri Çetin'in asistanı Nebahat Hanım ve ikinci şoförü Gürol da yaşadılar. Onlar da defalarca emniyete çağrılıp çapraz sorgularla ifade verdiler ama her defasında boş dosyalarla karşılaştılar. Sürekli olarak boşaltılan dosyaların kimler tarafından ve niçin boşaltıldığını bilmek isterdik doğrusu. Sizce adalet yerini buldu mu? Hayır, adalet yerini bulmadı. Araştırma ve soruşturmalara gerekli özenin gösterilmediğini düşünüyoruz. Bu kadar çok ihmalin yaşandığı bir olayda adaletin yerini bulduğu söylenebilir mi? Çetin Emeç öldürülmeseydi bugün nerede olurdu? Çetin Emeç, laik, Cumhuriyet'in ilke ve değerlerine bağlı, tarafsız, gerçekleri tüm yönleriyle kamuoyuyla paylaşmaya yönelik bir gazetecilik anlayışıyla yaşadı ve bu özelliklerinden hiç taviz vermedi. Eğer öldürülmeseydi, bugün kendine özgü gazetecilik anlayışı ve çizgisiyle, kendi ilkelerinden ödün vermeden çalışabileceği bir medya grubunda üst düzey yönetici olarak devam ederdi ya da aynı anlayışla kurabileceği bir medya grubunun başında olabilirdi. Ayrıca Çetin'in ileriye dönük bazı projeleri de vardı. Bilgisayar çağına adım attığımız 80'lerin sonunda bilgisayarın iletişim alanında ne kadar etkili olacağını çok önceden sezmişti. O yıllarda gazetede özel kompüter dersleri aldığını hepimiz biliyorduk. Medya ve internetin çığ gibi büyüdüğü günümüzde haberleri sıcağı sıcağına okurlara aktarmayı ve daha yaygın kitlelere ulaşabilmeyi arzu ediyordu. Çetin bir taraftan da üniversitelerde gazetecilik tahsili alan öğrencilere ders vermek, bu öğrencilere konferanslarla ulaşmak ve birikimini öğrencilere aktarmak istiyordu. Hatta vakitsizlikten hep ikinci plana attığı bir de kitap projesi vardı. Belki bu alana da eğilerek kim bilir daha nice değerli gazeteciler yetiştirecekti. Bir de özellikle belirtmek isterim, Çetin eminim ki çok da seveceğim bir büyük baba olurdu. Bugün geriye baktığınız zaman olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki çok üzülüyorum. Ailemiz, Türkiye ve Türk basını için çok büyük bir kayıp. Çetin ve demokrasi uğruna can veren diğer basın şehitlerimizin bugün içinde bulunduğumuz durum dikkate alındığında Atatürkçü düşüncenin ve Cumhuriyet'in temel ilkelerinin yaşatılması açısından ne kadar önemli olduklarını görüyoruz. Tek tesellimiz, halkımızın ve sizin gibi kuruluşların bütün basın ve demokrasi şehitlerimizin yaptıklarına ve anılarına gösterdiği duyarlılık, değer bilirlik ve saygıdır. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bilindiği gibi Çetin son dönemde Hürriyet'teki görevine günlük köşe yazıları yazarak devam ediyordu. Onun çalışma yöntemi ise günlük yazısını yazıp teslim ettikten sonra bir sonraki günün yazısını gazetedeki ofisinde hazırlayıp yazar, akşam eve gelirken çantasında yazısıyla gelir, fırsat bulursa düzeltmeler yapardı. Menfur olayın vuku bulduğu gün, Çetin'in arabasındaki çantasında olması gereken bir sonraki gün yayınlanacak yazının kaybolduğunu biliyoruz. Bu yazının içeriğini, yazının kimler tarafından alındığını ve akıbetinin ne olduğunu bilebilmeyi çok isterdik doğrusu. Ayrıca Çetin'in vurulduktan sonra hastaneye zamanında yetiştirilememiş olması büyük bir şanssızlıktır. Çünkü bize gelen bilgilerden yolda halen yaşamakta olduğunu ve nefes alıp verdiğini biliyoruz. Bir de Hürriyet'in o zamanki patronu Erol Simabi'nin Çetin'le arasında bir sorun olmamasına rağmen olaydan sonraki vefasızlığı beni ve çocuklarımı gerçekten şaşırtmıştır. Kendisi Çetin'in cenazesine gelmediği gibi bugüne dek ailemize başsağlığı bile dilememiş, hatırımızı dahi sormamıştır. Düşündüğüm zaman beni üzüntüye boğan diğer bir konuda Çetin'in bunca tehditle can güvenliğinin olmadığının bilinmesine rağmen korunması için hiçbir önlem alınmamasıdır. Keşke gazetenin o zamanki yönetimi veya Erol Simavi tarafından bu konu biraz ciddiye alınsaydı da benim ricalarımı dinleyip hiç değilse arabanın camlarını kurşun geçirmez camlarla değiştirselerdi. Bunun yerine eve iki kutu bayıltıcı sprey gönderdiler. Hala nasıl bu kadar basiretsiz davranıldığını aklım almıyor. Mayıs 2008. Babam Çetin Emeç. Mehveş Emeç Birol. Benim hayattaki en büyük korkum babamı kaybetmekti. Bu korkumu biraz olsun hafifletebilmek için de isterdim ki onunla bir araya geldiğimizde hep geleceğe dönük planlar yapalım. O da benim bu hassasiyetimi bildiğinden başlardı tatlı vaatlerine. Vakitsizlikten belki de çoğunu hiç yaşayamayacağımız hayallerimiz vardı bizim. Olsun, yine de ışık hızıyla bazen yılları atlamak, hatta onu Çetin dede olacağı yıllara kadar götürmek hoşumuza giderdi öylesine. Yalnız ben değil, biz hepimiz ona çok düşkündük ve hiçbirimiz onsuz yaşamayı düşünemezdik. Babasına olan hayranlığından evde adeta onun gölgesi gibi sürekli peşinden yürüyen kardeşim Memo, 16 yaşında tanışıp neredeyse birlikte büyüdükleri annem. Akşam saat kaçta olursa olsun kapı çalındığında onun gazeteden eve dönüşünü bir bayram havası içinde kutlardık. Biz birbirini sonsuz seven, birbirine çok değer veren, dört ayrı vücutta yaşayan tek bir kafaydık sanki. Önce ben, sonra Memo tahsillerimiz için yurt dışına gönderildik. Ben 1980 senesinde, 12 Eylül sonrası, Memo liseyi bitirdi 1986'da. Aramızdaki onca mesafeye rağmen biz yine tek ses, tek nefestik. Ama ayrılık bu. Ne internet var o yıllarda, ne cep telefonu. Birbirimizle iletişim kuramasak, ilk aklımıza gelen kötü haber tez gelir sözü ve sonsuz inancımızda her zaman okuduğumuz dualar. Tabii en büyük endişemiz hep babamız yüzünden. Hürriyet gazetesinde haftalık yazı yazarken, gazetenin o zamanki sahibi Erol Simavi Bey'in ısrarı üzerine günlük yazılara başlıyor babam. Uslubu zaten belli. Asıl hedefleri de malum komşu ülkeler ve Türkiye'yi geri götürmek isteyen dinci zihniyet olunca kaleminden zehir akıyor. Eve ve gazeteye gelen telefonlar çoğalıyor. Ne yazık ki herkes onu tebrik etmiyor. Atatürk'ü düşünceyi temsil ettiği için ellerine sağlık diyenler var ama hocadan sütununda özür dileyecek, yoksa cezasını veririz diyenler de. Babam da vatanına düşkün her Türk gibi Türkiye'nin 21. yüzyıla adım atarken nasıl hazırlanması gerektiği konusunda çok önem veriyordu. Dini siyasete alet ederek Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlere hiç tahammülü yoktu. Onun 30 yıl önceki bazı köşe yazılarında bile bugünün Türkiye'sine göndermeler yer alıyor. Merak ediliyor. Acaba Abdi İpekçi, Çetin Emeç, Uğur Mumcu ve daha nice vatanına düşkünlüğü yüzünden susturulan değerli insanlar yaşasalardı, nasıl bakarlardı bugünün Türkiye'sine diye. Bugünün Türkiye'si farklı olurdu onlarla, diyor bazıları. Çetin Emeç suikastinden 18 yıl sonra bu bilgileri hazırlamak için zamanı bir kez daha geri sardık. Bize acı verse de olanları tekrar gözden geçirip bu değerli kitaba katkımız tam olsun istedik. Canım kardeşim Memo'nun babamla ilgili yazdıklarında bir cümle var ki, o beni hakikaten derinden etkiledi. İdealim, geçmişe bakıp keşkeler denizinde boğulmaktansa, bugünü onunla yaşamaktır, diyor kardeşim. Ona hak veriyorum ve hayranlık duyuyorum. Evet, artık ben de keşke demekten vazgeçmeliyim. Ama bir konu hariç. Keşke babam hastaneye daha çabuk yetiştirilebilseydi. Keşke kız kardeş Zeynep Gezgin, halen nefes alıp vermekte olan ağabeyine daha insancıl davranabilseydi. Onu hastaneye iki tane gencecik çocukla gönderip geç kalınmasına sebep olması yazık oldu. O dönem babamla araları açıkmış. Ne diyeyim? Keşke araları açık olmasaymış. Acaba o zaman bir ambulans çağırır mıydı ki? Mayıs 2008. Mehmet Emeç. Keşke babam bugünleri görebilseydi. Bugüne kadar defalarca vurgulandığı gibi babam, hayatını içinde alevlenen meslek aşkı ve Atatürk ilkeleri çerçevesinde yönlendirmiş ve yaşamış bir insandı. Bu doğrultularda şekillenen prensiplerinden ve hatta Çetin Emeç kanunlarından ödün verdiğine şahit olmadığımı dürüstçe ifade etmek istiyorum. Hiç şüphesiz gazete ve daha önemlisi okurlarına olan bağlılığından 16 yaşında öğrenimim için yurt dışına gittiğimde göz önüne alınınca onunla çok sık görüşme fırsatım olmadı. Fakat babamla hayatımın sonuna dek hatırlayacağım ve kişiliğime şekil ve yön vermiş bazı önemli anılarım oldu. Bu nedenle hiçbir zaman geçmişe yönelik ah keşke okul merasimlerime gelseydi veya benimle ders çalışsaydı gibi kaygılarım olmadı. İdealim geçmişe bakıp keşkeler denizinde boğulmaktansa bugünü onunla yaşamaktır. Kanımca birçoğumuz değişik nedenlerden ötürü içimizdeki değerleri yeniden keşfetme gereğini duyuyoruz. İnsancıl ve duygusal yapımdan olsa gerek, ben de bunlardan biriyim. Yeni yeni algıladığım çok önemli bir husus, babamdan aldığım önemli değerlerin başında yaşanılan anın iştenlikle ve kalpten yaşanması gereğiydi. Onun için insanlar robottan öte, yaşayan, hisseden ve sezen varlıklardı. Hiç unutmuyorum, bir konser çıkışı bana konseri nasıl bulduğumu sormuştu. Ben de yaşımın verdiği tecrübesizlikle ona biraz sıkıldığımı söylemiştim. Zira caz müziği benim ilgi alanımın dışında kalıyordu. Bana ilgi alanımın ne olduğunun önemli olmadığını, müziği kulakla değil kalbimle dinlemem gerektiğini anlatmıştı. Hatırımda kalan karelerden, babamın atılan manşetten, odamda sabahları ettiği dualara ve müzik dinlemeye kadar aldığı zevki izleyince her anını kalbinden dolu dolu yaşadığını anlıyorum. Bir başka küçük fakat geleceği damgasını vurduğuna inandığım anım, bir basketbol maçı sonrasında gerçekleşti. Esat Yılmaer Bey'le maçı izlemiş ve gazeteye geri dönmüştüm. Maçtan önce Beşiktaş ve Galatasaray'ın yıldız takımları da karşılaşmışlardı. Esat Bey'in bana anlattığı püf noktalarını babama aktarmaya hazırlandığım sırada, o bana yıldız takımları maçından aldığım izlenimi sordu. Basketbol oynadığım o yıllarda kendimi dev aynasında görmüş olacağım ki ona izlediğim yıldız takım oyuncularından kabiliyet farkım olmadığını söylemiştim. Gözlerini kendine has bir şekilde kısarak bana kişide bulunan asıl vasfın kabiliyet veya bilgi değil, devamlılığı getirecek olan nefes ve sonuca ulaşmadaki özveri olduğunu söyledi. İnsanın yaratma kapasitesinin kalbe ve nefese olan orantılarının defalarca kaleme alındığı şu günlerde anlıyorum ki babam gazeteciliğinin yanı sıra insan yaşamı hakkında da çok değerli bilgilere sahipmiş. Yere serilmiş gazete sayfalarının arasında yaptığımız pazar kahvaltılarının dışında benim için çok özel olan bir başka gelenek de babamla seyrek de olsa çıktığım akşam yemekleridir. Bu yemekler için haftalar önce randevu yapılır, o da bu randevuya sadık kalmaya özen gösterirdi. Hiç unutmam, bunların birinde kendisine konuyu Galatasaray'dan açtığım zaman bana verdiği cevap çok ilginçti. Bana dünya kompütüre koşuyor, sen bana Galatasaray'ı soruyorsun demişti. Bana bilginin hızının insan hayatına çok önemli katkıları olabileceğini belirtti. Acaba internetin çığ gibi büyüdüğü ve büyümeye de devam edeceği bu asırda o okurlara ulaşmak için ne gibi bir strateji izlemeyi uygun görecekti? Veya Walt Disney World'deki kariyerimin tam 6 yılını verdiğim teknolojik bilgi ağı kurum projesi ile ilgili benimle nasıl bir fikir alışverişi olacaktı? Şunu açıkça söylemek istiyorum ki her ne kadar kişiler, kurumlar ve Türkiye'nin dünya içindeki konumunu konuşmuş olsak da babamla bir gün bile yazıları veya gazete başlıkları hakkında fikir alışverişi yaptığımızı hatırlamıyorum. Ancak aralıklı olarak bana verilen mesajlar babamın bana gösterdiği şefkat ve güvenin açık belirtileriydi. Belki bu önemli derslerin tümünü ergenlik çağımda kullanma olgunluğunda olmayacaktım ama ileriki yaşlarımda kulağıma fısıldanan dersler hem babamı içimde yaşatacak hem de dünyaya adapte olmamı kolaylaştıracaktı. Defalarca işlenen bir husus, doğanın en tabii kanunu olan son kavramının asıl anlamı ile ilgiliydi. Bunların ilki 80'li yılların ortasında ve sonuncusu da 90 yılının hemen başında cereyan etti. Evet, 88'in yazında Domuz Adası'nda yüzüyorduk. Gitgide açılmaya başlamıştık. Zira kendisi denizde açılmaktan ve kulaç saymaktan çok az duyardı. Biz açıldıkça onun aksine korku denizinde kulaç kulaç ilerlediğimi hissediyordum. Dolaylı olarak yaptığım artık geri dönsek mi ricalarım da yanıtsız kalıyordu. Ta ki kaldığımız yer nokta küçüklüğüne gelene kadar. Belli ki bana verilecek mesaj yüzme esnasında dikte ediliyordu. Bir anda durdu, anlamlı bir şekilde sahili süzdükten sonra sözlerine başladı. Bana Amerika'dan bir daha geldiğimde kendisini buralarda olmayabileceğini ve buna kendimi hazırlamam gerektiğini söyledi. Korkunun eceli hiçbir faydası olmadığı hakkındaki fikirlerini belirterek sözlerine devam etti. Sonun aslında bir başlangıç olduğunu ve bunu iyice kavramam gerektiğini benden defalarca talep etti. Onun için önemli olan kendisine ne olacağı ve ne zaman olacağı değil, insanın ilkelerini nasıl savunması gerektiğiydi. İnsanlar hürriyetlerine ancak böyle kavuşabilirlerdi. Sanıyorum hür yaşadı ve fikirleriyle aramızda hala hür yaşıyor. Adaya geri dönerken de bir ara durup bana mesajımı aldın mı diye sormayı da ihmal etmedi. O zaman her ne kadar istememiş olsam da babamın kaybından sonra mesajı algılamaya başladığımı üzülerek ifade etmek istiyorum. Dürüstçe söylüyorum ki, onunla son 3 güne ait kayda değer hiçbir anım yok. Ancak hatırımdan çıkmayan 90 yılına girdiğimiz birkaç saat içinde son serisinin son halkasını eklediği sözlerdir. Gazete yönetimindeki uyumsuzluklar onu oldukça üzmüştü. Her zaman gözlerinin içi parlayan babam, hüzünlü bakar olmuştu. Belki aldığı tehditler de onu kuşkulandırmıştı. Bu tehditleri hiçbir zaman açıkça dile getirmese de gelen telefonlara ve bazı mektuplara hepimiz şahittik. Lise yıllarımda usulca arabanın altına acaba bomba var mıdır diye bakmamı hiç unutmuyorum. Fakat o geceki mesaj ailemizin iki önemli şahsını nasıl sahiplenmem gerektiği hakkındaydı. Biliyorsun Memo, halalarımla aramız açık. Amcandan sonra ağabey olarak kardeşlerime verdiğim nasihatler yaraların sarılması için yeterli olmadı, dedi. Bunun için benden sonra metin olmanı, annem ve ablana sahip çıkmanı istiyorum, dedi. Geriye baktığımda açıkça görüyorum ki babam hiçbir zaman onun anısını nasıl yaşatmam veya ona nasıl layık olmam gerektiği hakkında bana baskı yapmadı. Mesajları sadece annemin, ablamın ve benim ilkelerimize bağlı olarak nasıl ayakta kalacağımıza yönelikti. Gelelim 6 Mart 1990 akşamına. O sıralar Amerika'da öğrenimimi sürdürüyor ve o hafta 20. yaşıma gelecek olmamın verdiği heyecanı yaşıyordum. Kader bana 20. yaş günüme basmaya günler kala ona kaybedeceğimi fısıldamamıştı. Gece yarısı kaldığım evin kapısı çalındı ve içeriye, o zamanlar aynı okula gittiğim Hürkan Donat girdi. Çok üzgün, hatta perişan olduğu her halinden belliydi. Hürkan ne oldu diye sorduğumda, Memo, babanı vurmuşlar, dedi. Hatta senin baban mı, benim babam mı diye sorduğumda titreyen parmağının beni işaret ettiğini hatırlıyorum. Aklıma nerede nasıl olabileceği hakkında olasılıklar geldi. Kendimi hemen gazete önünde veya merdivenlerden çıkarken olduğuna inandırdım. Bir kazaydı herhalde. Babamla kimin ne alıp vereceği olabilirdi ki? Bir yandan Indiana'dan New York'ta kalkacak ilk uçağı araştırıyor, diğer yandan da konuyla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyordum. Önce evimizi, sonra Londra'daki ablamı, gazeteyi, aile dostlarımız sevgili Suna ve İnan Kıraç'ı aradım. Hatırladığım kadarıyla ilk olarak Ertuğrul Özkök Bey ile konuşabildim. O bana New York'ta Doğan Uluç Bey tarafından karşılanacağımı ve onunla birlikte Türkiye'ye geleceğimi söyledi. Bu konuşmanın hemen akabinde annemle konuştum. Bana babamın ameliyatta olduğunu ve Allah'a dua etmem gerektiğini söyledi. Sesi o kadar güçlüydü ki babamın hala hayatta olduğuna kendimi inandırdım. Uçakta mümkün mertebe hislerime hakim olmaya çalıştım. Çünkü babam benden bunu beklerdi. Ancak hosteslerden biri yanıma gelip bana iyi niyetle acil şifalar dileyince bir anda patladım. Acil şifa ne demekti? O an bile gerçekle yüzleşmek istemiyordum. Kör denecek kadar olan iyimserliğim, Atatürk Havalimanı'nın merdivenlerinden inerken birbirine yapışmış derecesine yakın duran dört bacağı görünce son buldu. Annem ve ablamın bana o sözleri sarf etmelerini istemediğimden ben onlara her şeyi biliyorum dedim. Annem de bana bugünden sonra ailenin tek erkeği sensin dedi ve beni patlayacak olan flaşlara, sorular soracak muhabirlere hazırlamaya çalıştı. Aman Memo, unutma ki onlar görevlerini yapıyorlar demeyi de ihmal etmedi. 7 Mart 1990'dan bugüne nice acı ve tatlı günleri annem, ablam ve yakınlarımla paylaştım. Ailemize sevgili eniştem Özalp Birol ve yeğenim Selim Birol gibi pırıl pırıl yeni fertler eklendi. Keşke babam bu günleri görebilseydi, yeğenim Selin'in şımartma zevkine erişebilseydi gibi düşüncelere sahip olsam da aramızda olduğu günlerde sık sık vakitsizliğinden şikayet ettiğim babacığımın bana kapsamlı ve önemli hayat dersleri vermeyi başarmış olduğunu yaşadıkça daha iyi anlayabiliyorum. Ne mutlu bizlere ki milletimiz, insanımız 18 yıl gibi bir süreden sonra babamı, Sayın Uğur Mumcu'yu ve canlarını ilkeleri adına veren daha nice değerli insanımızı hiç unutmadı. Analarına her zaman büyük saygı gösterdi ve göstermeye devam ediyor. Kalbimdekileri sizlerle paylaşmam için bana verdiğiniz bu fırsattan ötürü size candan teşekkürlerimi sunuyor ve merhum Uğur Mumcu'nun aziz anısı önünde saygıyla eğilerek sözlerimi burada noktalıyorum. Mayıs 2008. Nebahat Ercan. Hiçbir zaman tehditlerden yılmadı. Çetin Bey'le çalışmak demek hızlı olmak, zeki olmak, titiz olmak, ayrıntıcı olmak, sonuç alana kadar işin peşini bırakmamak, yorulmak nedir bilmemek, hastalanmamak, geç kalmamak demekti. İnanılmaz bir güçle çalışır, saat kavramı nedir bilmezdi. Ona ayak uydurabilmek, rüzgarına yetişebilmek için sürekli koşmak gerekirdi. Sabah 8:30'da başlayan mesaimiz, akşam 22'de biterse erken çıkıyor sayılırdık. Sabah herkesten önce işe gelir, yolda tüm gazeteleri inceler, sabah toplantısının hazırlığını arabada bitirmiş olarak toplantıya girer, çoğu kez toplantıya katılanları hazırlıksız yakalardı. Akşamüstleri gün boyunca yaptığı gazetenin prova sayfalarını odasında tek tek okur, kırmızı kalemiyle hepsinde düzeltmeler yapar, her şeyi yoluna koymadan asla gazeteden ayrılmazdı. Gazetecilik onun yaşam biçimiydi. Çok titiz, ayrıntılara çok önem veren biriydi ve çalışma arkadaşlarında da bu özellikleri arardı. İşine bağlı, çalışkan kişileri çok sever, onları hep takdir ederdi. Aksi, agresif, asabi olduğu zamanlar da vardı tabii. Ama bunlar onun kişilik yapısından değil, işler istediği gibi olmadığı zamanlarda takındığı ruh halleriydi. Çetin Emeç gazeteciliği hala konuşulan ve onun adıyla anılan ilkeler bütünüydü. Bağımsız, laik, Cumhuriyet'in ilkelerine yürekten bağlı ve sadece gerçekleri en yalın ve doğru biçimde okuyucuya yansıtan bir gazetecilik anlayışı. İşte bu nedenle ne zaman ülkenin sıcak bir gündemi olsa Çetin Bey'in ilk talimatı başbakan ya da siyasilerden biri ararsa ben yokum olurdu. İşine karışılmasını sevmez, devletin en üst düzeyi bile olsa gazetesine müdahale edilmesine izin vermezdi. Her zaman çok kibardı. Eski İstanbul beyefendilerinden biriyle çalışmanın ayrıcalık olduğunu düşünür ama hiç kimsenin onun gibi olmadığını fark ettiğimde de Çetin Bey'in türünün son örneği olduğuna inanırdım. Hep mütevazı, herkese selamlaşan, hal hatır soran, sorunlarla ilgilenip çözüm üreten biriydi. Hiçbir şeyi unutmaz, sonuç alana kadar da takibi bırakmazdı. Özenli giymeyi hem kendine hem de karşısındakine saygı olarak nitelerdi. Her zaman mütevazi bir şıklık ve zarafet içindeydi. Sadece hafta sonları spor giyinirdi. Bütün gün yemek yemeden çalışır, nadiren bazı öğlenler sadece bir kase çorba içerdi. Buna rağmen her zaman hayranlık uyandıracak derecede dinamik ve enerjikti. Bu nedenle tembelleri, işini iyi yapmayanları sevmez, hele onların bir de dedikodu ürettiğini anlarsa kendileriyle çalışmak istemezdi. Tehditler. Hem telefonla hem de mektupla çok fazla tehdit alıyorduk. Telefonları ve mektupları ben açtığım için ilk etapta ben maruz kalıyordum tehditlere. Mutlaka kendisine ulaşmak istiyor, onun yüzünü haykırmak istiyorlardı seslerini ve sözlerini. Çetin Bey'i bağlamadığım için bana da kızıyor ve gelip beni de öldüreceklerini söylüyorlardı. Hürriyet'in bazı manşetlerinden ya da Çetin Bey'in köşesinde yazdığı bazı yazılardan sonra yoğunlaşırdı tehditler. Genellikle bu yazılar ya İran'daki Molla hükümetinin icraatlarını eleştirisi ya da ülkemizdeki din istismarcılarının gerçek yüzünün ortaya konduğu yazılardı. İşte o zaman telefonlarımız hiç durmaz, sürekli ölümle tehdit ederlerdi. Gelen tehdit mektuplarını biriktirir, topluca görmesi için Çetin Bey'e verirdim. O inceledikten sonra da dosyalardım. Daha sonra bu dosyaları Çetin Bey'in cinayetlerini soruşturan emniyet görevlilerine teslim ettim. Konuşacak vakti olduğu zamanlarda tehdit içeren telefonları kendisine bağlamamı isterdi Çetin Bey. Onları dinler, sorularını yanıtlar, karşı tarafı ikna etmeye çalışırdı. Eve de çok tehdit geldiği için Bilge Hanım'la benim endişelendiğimi gördüğünde korkmamamızı tembihler, beni öldürmek isteyen telefonla haber vermez, gelir vurur derdi. Hiçbir zaman bu tehditlerden yılmadı, bildiği ve inandığı gerçekleri yazmaya devam etti. Telefonla tehdit edenler genellikle Arap şivesiyle Türkçe konuşan erkek sesleriydi. Anladığımız kadarıyla evine de aynı kişiler telefon ediyorlardı. Mektupların altındaki imza ise çoğunlukla o güne kadar adı duyulmamış İslami Cihat Örgütü'ydi. Mayıs 2008. Çetin Emeç'in yazılarından seçmeler. Gazete insan gibidir. Gazeteler de insanlar gibidir. İnsanlar gibi doğar, yaşar ve ölürler. Ama onlar için de ömrü uzatmanın yolu, yöntemi vardır. Tıpkı insanlar gibi arada doktora görünerek. Sanmayın ki doktor, sihirli değneğini salladı mı, satışı ikiye katlayan bir yayın yönetmenidir ya da gelir musluklarından şelaleler püskürten bir finans dehası. Hayır, gazetenin doktoru okurlarıdır. Bunun içindir ki uygar gazete, acı gerçeğin tokadını yüzüne yeme pahasına, okurunun kapısını çalar, sorar da. Beni beğeniyor musun? Nerimi çeki düzene muhtaç görüyorsun? Sadece benimle yetinebiliyor musun? Yoksa peşime bizimle aşk atan bir başkasını da takıyor musun? Şu şu yazarlarımın bence kaleminden kan damlıyor ama sen onları bir soğukta okuyabiliyor musun? Sütunların arasında şunları da bulsam dediğin konular var mı? Yaşın kaç, başın kaç? Kadın mısın, erkek misin? İlkokulda mı paydos dedin yoksa üniversiteye kadar öğrenimini sürdürdün mü? Buna benzer sorular. Bizim dünyamızda bunun adı okur anketidir. En son yoklamanın ilk değerlendirmeleri az önce masama ulaştı. Şimdi biz o satırlar arasında kendimizi görüyoruz. Zaman zaman sorarlar. Gazete bir kuvvet midir? Elbette. Üstelik jeti, füzesi, tankı tüfeği olmayan bir kuvvet. Benim gazetem gücünü tirajı kadar kalkanıyla Hakk'a göğüs germesinden eleştiri salvalarını haddini bilmez eyyamcı hizaya getirmek için ateşlemesinden alır. Bence gazete, kamuoyu dediğimiz düşünce birliğini oluşturan ve okurlarına objektif haberin ışığını tutan bir kuvvettir. Hürriyet, 16 Mart 1987. Meslek onuru. Bizim dünyamızda bir dernek var, Reklamcılar Derneği. Geçenlerde bir yazı yollamışlar. Bilmem hangi basın kuruluşuna uygulayacakları ambargo ile ilgili. Reklam nedir? Yayın organlarının can damarı. Beyzadelerimiz de toplanmışlar, o damarı kesmeye karar vermişler. Yalnız kendi kararlarıyla da kalmıyorlar, tüm meslektaşlarına bize uyun çağrısı yapıyorlar. Sebep? Çanına ot tıkanacak o gazete, dergi, broşür her neyse bir üyelerine dil uzatmış. Anlaşılan bu reklam ağları, zorbalığın da ağa babaları. Savcı onlar, yargıç yine onlar. Bugün yargı görevini üstlendiler ya, yarın bakarsınız yasama gücünü de kuşanıp kanun çıkarmaya kalkarlar. Ben üzerine titrediğim şu meslek onurunu savunmayalım demiyorum. Ona gölge düşürenin sırtını sıvazlayıp aferin sana aslanım hiç demiyorum. Ama Türkiye'de kanunun da yargıcın da olduğu ilkesini savunuyorum. Beline reklam palasını kuşanıp Ali Kıran başkesenliğe heves edene bu sevdadan vazgeçmesini öğütlüyorum. Evet, Türkiye'de yargı organı var, dava yolu var ama bir de tüylendin mi, bunlar gibi orman kanununu kendi elinle uygulama hevesi de var. Oysa işi güler yüz ve tatlı dille çözme gibi yöntemler de var. Ama hayır, ille köpürecekler, baba hindi gibi şişinecekler, sindirecekler. Ne olacak? Hastalık. Reklamcısında bu, politikacısında bu, memurunda, idarecisinde bu. Hadi bizim meslekten de örnek verelim. O eline aldığını keskin kılıç sanan kalem ve sütun sahiplerimizde de bu. Çoğu neyin nesidir, kimin fesidir onu da bilmem. Ama bana sorarsanız şunu derim. Aklını peynir ekmekle yiyenler. Hürriyet, 30 Mart 1987. Canından olmak. Koltuğunda yeniyken, basına karşı aşkı sık sık tepen, biraz eskiyince de ona eleştiri yağdıran politikacı, gazetecinin ilki uğruna canından olduğunu bile unutur. İşte rahmetli Abdi İpekçi. O kanlı kumpasın ardındaki siyasal parmakların çıkar ilişkisini hala çözemediğimiz içindeki sonsuz uykusunu faili meçhul bir cinayetin kurbanı olarak uyuyor. Fransa'nın İpekçisi de Jore'dir. Gazeteci ama politikacı, üniversite öğretim üyesi ama Fransız sosyalizminin de babası Jean Jaurès. Kaleminin ve hitabetinin bütün gücüyle önlemeye çalıştığı Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde kör milliyetçiliğin kurşunlarıyla vurulup gitmiştir. Bizde gazeteciden yakınanlar, demokrasinin beşiklerinden biri sayılan bu ülkede, basının kişiyi açık açık hedef gösterdiğini nereden bilecek? Bir başka Fransız yazarı daha, sosyalist lider ve devlet adamı Léon Blum. Muhalif gazetede iki günün biri vurulacak politikacı olarak kamuoyuna tanıtıldığı için bir linç girişiminden kıl payı kurtulmuştur. Ama hakkındaki yaylım ateşi aynı hırsızlıkla devam etti. Mutfak bıçağıyla boğazlanacak, sırtından kurşunlanacak adam diyerek. Ve o sırada o adam başbakan. Bereket bizde kimsenin kana susadığı yok. Ali Kemal gibi linç kurbanı var da kendisinden linç alınamayınca yakınlarını topun ağzına sürme geleneği pek yok. 1930'ların Fransa'sında o da var. Léon Blum'un ayağını bir türlü kaydıramayanlar onun İçişleri Bakanı'nı hedef alırlar. Güdümlü basın bir kampanya başlatır. İçişleri Bakanı korkaktır, alçaktır, savaş sırasında cepheden kaçmıştır. Oysa bisikletli ulak olarak gizli bir belgeyi cephe gerisine yetiştirmekle görevlendirildiğini Sağır Sultan bile bilir. Soruşturma açılır ama bozguncu kampanya sürer. Başbakan bir de meclisi oylamaya başvurur, ittifaka yakın, parlak bir sonuç bile kin kusan dilleri düğümlemeye yetmez. Bir sabah İçişleri Bakanı odasında asılı bulunur. Ayaklarının dibinde bir pusula. Sonuna kadar savaştım ama tükendim. Şerefime leke sürmeyi başaramayanlar şimdi ölümümün sorumluluğunu taşısınlar. İngiltere'de de tam bir yıl önce Başbakan Thatcher'ın altın çocuğu ve sağ kolu Jeffrey Archer bir seks rezaleti yüzünden görevi bıraktı. Sözde basılmıştı. Bir dergi, yosmanı birine 10 milyon liraya yakın para vermiş, Archer'lı bir serüven anlatmasını istemişti. Bu arada kadının kulağında bükmüştü. genç politikacıyı her gece telefonla arayacak, onu ilişkiye zorlayacaktı. Telefonda bir dinleme cihazına bağlı olacaktı. Sonu gelmeyen alolardan usanan toy politikacının küçük bir hatası oldu, kaldırım yosmasına susması, kendisini rahatsız etmemesi için para teklif etti. Rıza etti, ayyuka çıktı arkasından. Jeffrey istifa etti ama yılmadı, türlü baskılara, zorluklara, haksızlıklara rağmen dava açtı. Dergiyi ve onun ardından işi çomaklayan gazeteyi mahkum ettirdi. Tam 750 milyon lira. Ama artık yıldızı kararmış bir politikacı olarak sevinemiyordu. Bu da İngiltere'deki basın özgürlüğü işte. Birlikte izlediğimiz bu örnekle sanırım gazetelerin ve gazetecilerin gücünü görmüş oluyorsunuz. Bir de partilerin bizleri önce kafa kola, sonra da listelerini almak istemelerindeki ince hesabı tabii. Hürriyet, 21 Eylül 1987. 12. ayrımın sonu, sayfa 150.